Ayrım 3. Loch Lamora'nın yalanları. Scott Lynch. Sayfa 23. Yeni yetimler birerdi ikişerli gruplar halinde çıka geliyordu. Büyüklerse her birkaç haftada bir sessiz sedasız çekip gidere benziyorlardı. Locke bunun zencefil yağının çok ötesindeki bir disiplin kategorisinin kanıtı olduğu görüşündeydi. Ama bu konuda hiç soru sormadı. Zira öyle bir riske giremeyecek veya alacağı cevaplara güvenemeyecek kadar tepe hiyerarşisinin aşağılarındaydı. Kendi eğitimine gelince, Locke gelişinin ertesi günü sokaklara katıldı ve hemen tantanacıların arasına sokuldu. Bunun bir nevi ceza olduğundan kuşkulanıyordu. İkinci ayın sonunda hünerleri sayesinde terfi ederek kapkaççıların arasında bir yer kazandı. Bu durum sosyal statüdeki bir yükselme kabul edilirdi. Fakat tüm tepe dahilinde sadece Lamora böyle bir hakka kavuştuktan çok sonra bile tantanacılarla çalışmayı yeğlermiş gibi gözüküyordu. Tepenin içindeyken asık suratlı ve arkadaşsızdı. Fakat tantanacılıkta tam bir sanatçıydı. Bu iş onu hayata döndürüyordu. Aşırı çiğnenmiş portakal posasını kusmuk muadili olarak kullanmayı mükemmelleştirdi. Diğer tantanacılar karınlarını tutup inlemekle yetinirlerken, Locke hedef aldığı seyircilerinin ayaklarına veya özellikle muzip bir ruh halindeyse elbiselerinin eteklerine ya da pantolonlarına ağız dolusu sımsıcak beyaz ve turuncu lapa püskürterek gösterilerini renklendirirdi. Gözde aletlerinden bir diğeri de pantolonunun bacaklarından birine saklayıp ayak bileğine bağladığı uzun ve kuru bir dal parçasıydı. Hızla diz çökerek dal parçasını duyulur bir gürültüyle kırabiliyordu. Bunu kulakları delici bir feryatla takip etmek ilgi ve sempati için etkili bir mıknatıstı. Özellikle de bir araba tekerleğinin yakın çevresindeyken. Kalabalığı yeteri kadar meşgul ettiğinde başka tantanacılar çıka gelerek onu ilave ilgiden kurtarır ve annesi onu bir hekime götürsün diye arkadaşlarını evine taşıyacaklarını yüksek sesle duyururlardı. Locke da diğerlerinin kollarında bir köşeyi döner dönmez yürüme kabiliyetini mucizevi bir şekilde geri kazanırdı. Aslına bakılırsa o kadar kısa bir sürede kurnazca tantanalardan oluşan bir repertuar yaratmıştı ki hırsız başı onu ikinci bir özel görüşme için kenara çekmek zorunda kalmıştı. Bu olay Locke bir parmak bıçağının birkaç hızlı hamlesiyle genç bir bayanın eteğini ve korsesini sokak ortasında münasebetsizce düşürdükten sonra gerçekleşmişti.
''Bana bak, Locke babasının adını almış Lamora'' dedi hırsızbaşı. ''Bu sefer zencefil yağı falan yok, seni temin ederim. Ama tantanalarının derhal eğlendirici olmaktan çıkıp tekrar kullanışlı hale gelmelerini tüm kalbimle yeğlerim.''
Locke gözünü ondan ayırmaksızın ayaklarını sürmekle yetindi.
''Öyleyse açık konuşayım. Diğer tantanacılar her gün seni seyretmek için dışarı çıkıyorlar. Kahrolası işlerini yapmak için değil. Ben burada kendi özel tiyatro kumpanyamı beslemiyorum. Artık havalara girmekten vazgeç de benim hımbıllar kendi işleriyle ilgilenebilsinler.''
Bu konuşmadan sonra bir süre her şey sakin geçti. Sonra tepeye varalı henüz 6 ay bile olmamışken Locke kazara Atakam asması tavernasını yaktı ve darlığı neredeyse kamor haritasından silip atan bir karantina isyanı çıkardı. Darlık şehrin tekinsiz kısmının en kuzey ucunda yer alan tünelimsi bir sokaklar ve kulübeler vadisiydi. Dev bir amfiteyatroyu andıran böbrek biçimli bir adanın ortası dış kenarlarından 12 metre kadar aşağıda kalıyordu. Fıkır fıkır kaynayan bu dev kasenin her bir katına eğik sıralar halinde gecekondular ve penceresiz dükkanlar diziliydi. Duvarlar diğer duvarlara dayandığından ve gümüşü bir sisle dolu sokaklar diğer sokakların üstüne kapandığından darlığın hiçbir katında 2'den fazla kişi yan yana yürüyemezdi. Atakam asması tavernası, batıdan geçen ve taş bir köprüyle darlıktan Mara Camorazza'nın yeşil derinliklerine bağlanan yolun kaldırım taşlarına çöreklenmişti. Hava şartlarının çarpıttığı tahtalardan yapılma 3 katlı ve sarkık binanın hem içindeki hem de dışındaki merdivenler her hafta en az 1 müşteriyi sakatlayacak kadar köhneydi. Hatta kafasını kıracak bir sonraki müdavimin kim olacağı konusunda süre giden bir bahis bile vardı. Taverna nargileciler kadar Nazar adlı uyuşturucunun bağımlılarının da uğrak yeriydi. Bunlar milletin ortasında o kıymetli damlaları göz yuvarlarına damlatırlar ve yabancılar eşyalarını karıştırır ya da onları birer masa gibi kullanırken sanrılar görüp tir tir titreyerek öylece yatarlardı. 77. Morgant yılı başlamışken Locke Mora'yı hıçkırı hıçkırı ağlayarak ve burnunu çekerek Atakam asmasının ortak salonuna daldı. Yüzü kara fısıltının karakteristik özellikleri olan kırmızı yanaklara, kanayan dudaklara ve kararmış gözlere sahipti. "Lütfen bayım," diye fısıldadı dehşet içindeki bir fedayı. Salondaki zar atıcılar, barmenler, fahişeler ve hırsızlar dönüp aval aval ona bakarken... "Lütfen, annemle babam hasta oldu. Neleri var bilmiyorum. Kıpırdayabilen bir tek ben kaldım, ne olur." Bir burun çekiş daha. "Yardım edin, ne olur bayım." Ya da en azından fedai avazı çıktığı kadar fısıltı, kara fısıltı diye bağırarak Atakam asmasından koşarak kaçıp diğer müşterileri de peşi sıra sürüklemeseydi söyleyeceği şey bu olacaktı. Yüzündeki hastalık belirtisi herhangi bir kalkandan çok daha etkili olmasaydı, Locke'un cüssesindeki hiçbir çocuk bir anda patlak veren o itiş kakış ve panik dalgasından sağ çıkamazdı. Zarlar masalara çarpıp sekti ve oyun kartları ağaçtan dökülen yapraklar gibi etrafa saçıldı. Teneke maşrakpalar ve zifli deriden bira tulumları zemine çarpıp etrafa ucuz içki sıçrattı. Masalar ters çevrildi. Başkalarını da kaçmaya teşvik etmek için bıçaklar ve sopalar çekildi. Disiplinsiz bir insan seli yerdeki nazarcıları ezip geçerek haykıranlara ve kendisine sırt çevirenlere boş yere tabii göründüğü kadarıyla dil döken Locke'un önünde durduğu hariç tüm kapılardan dışarı taştı. Taverna birkaç inleyen ve hareketsiz yatan nazarcı dışında tamamen boşaldığında Locke'un kafadarları onun arkasından sessizce içeriye doluştu. Sokakların en hızlı tantanacı ve kapkaççılardan bir düzinesi bu görev için Lamora tarafından hususi olarak davet edilmişti. Devrik masaların arasına ve hırpalanmış bar tezgahının arkasına yayılarak değerli ne varsa alelacele toplamaya başladılar. Orada bir avuç dolusu unutulmuş sikke, burada kaliteli bir bıçak, şurada nokta yerine ufacık lal taşlarının kullanıldığı balina kemiğinden yapılma bir zar seti. Kilerden sepetler dolusu sert fakat yenilebilir ekmek, yağlı kağıda sarılı tuzlanmış tereyağı ve onlarca şarap şişesi. Kafadarlarına sadece yarım dakika süre tanıyan Locke bir yandan elleriyle yüzünü ovalayarak makyajını temizlerken diğer yandan da içinden sayıyordu. Süre tamamlandığında bir el işaretiyle meslektaşlarını tekrar gecenin içine yönlendirdi. İsyan davulları inzibatları çağırmak için çalmaya başlamıştı bile ve onların ritimlerinin arasından kavalların belli belirsiz ilk notaları yani dükün gul yabanilerini, karantina muhafızlarını bölgeye yönlendiren o tüyler ürpertici ses duyulabiliyordu. Locke'un kapkaç serüveninin iştirakçileri panik ve şaşkınlık halindeki darlık sakinlerinin arasından geçip dolambaçlı bir güzergah izleyerek mağara Camorrazza ya da kömür dumanı üzerinden evlerine geri döndüler. Çocuklar o gece Gölgeler Tepesi yetimlerinin hafızasındaki en büyük eşya ve yiyecek hasılatı ile geri döndüler. Ayrıca kaldırdıkları bakır yarım baronluk yığını Locke'un umduğundan bile daha fazlaydı. Zar atan veya kağıt oynayan adamların paralarını görülebilir bir yere koymaları gerektiğini bilmiyordu. Zira o tür oyunlar Gölgeler Tepesi'nde sadece en büyük ve en popüler yetimlerin arasında oynanırdı ve kendisi ikisi de değildi. Hırsız başı birkaç saat boyunca şaşkın şaşkın bakmaktan başka bir şey yapamadı. O gece panik halindeki ayyaşlar Atakam tavernasını ateşe verdiler ve inzibatlar paniği başlatan çocuğu bir türlü bulamayınca yüzlerce kişi darlıktan kaçmaya çalıştı. İsyan davulları şafağa kadar çaldı, köprüler kapatıldı ve Dük Nikovante'nin okçuları bütün gece fazla fazla yetecek kadar okla beraber düz tabanlık darlığın çevresindeki kanalları açırdılar. Ertesi sabah hırsız başı en küçük veba yetimiyle bir kez daha özel bir görüşme yaptı. "Senin asıl sorunun Locke kahrolası Lamora temkinli olmaman. Temkinli ne demek bilir misin?
Lok başını iki yana salladı. Dur şöyle açıklayayım. O tavernanın bir sahibi vardı. O da tıpkı benim gibi Kapa Barsavi. Yani koca adamın ta kendisi için çalışıyordu. O da tıpkı benim gibi kazalardan korunmak için Kapa'ya para öderdi. Parasını ödemesine ve ufukta başına gelecek herhangi bir kaza olmamasına rağmen senin sayende acayip bir kaza geçirdi. O yüzden bir sürü kahrolasıca sarhoş hayvanı sahte bir vebayla korkutarak o yeri yaktırman, temkinli bir yöntemle faaliyet göstermenin tam tersiydi. Artık herhalde bu sözcüğün anlamını tahmin edebiliyorsundur.
Lok ne zaman hevesle kafa sallaması gerektiğini iyi biliyordu.
Beni erkenden mezara göndermeye çalıştığın geçen seferki vukuatının aksine bu dertten parayla kurtulamam. Ve tanrılara şükür ki kurtulmama gerek yok. Çünkü çıkardığın kargaşa kocaman. Sarı ceketler geçen gece hiç kimseye fısıltı bulaşmadığını anlayana kadar 200 kişiyi kötekledi. Dük kahrolasıcı askerlerini teyakkuza geçirdi. Ve neredeyse darlığı ateş yağı da bir güzel temizletecekti. Bak şu an suratında çok şaşkın bir ifadeyle bir köpek balığının karnında yüzmemenin tek ama tek sebebi Atakam asmasının bir kül yığınına dönmüş olması. Hiç kimse bir kül yığınına dönmeden önce oradan bir şey çalındığını bilmiyor. Tabii bizden başka hiç kimse. İşte bu yüzden hep beraber bu tepedeki hiç kimsenin orada neler olduğunu bilmediği konusunda hemfikir olacağız. Ve sen de buraya ilk geldiğinde bahsettiğim o sakınganlığı tekrar huy edineceksin. Sakınganlık nedir hatırlıyorsun değil mi?
Lok kafa salladı.
Senden sadece ufak ufak şeyler istiyorum Lamora. Sorunsuz ve tehlikesiz işler istiyorum. Oradan bir kese, buradan bir sosis araklamanı istiyorum. Hırslarını yutmanı, kötü bir yemekmiş gibi sıçmanı ve önümüzdeki yaklaşık 1 milyon yıl boyunca küçük ve sakıngan bir tantanacı olmanı istiyorum. Bunu benim için yapabilir misin? Başka sarı ceketli soyma, başka taverne yakma, başka isyan çıkarma. Kız ve erkek kardeşlerin gibi akılsız bir yan kesici ayağına yat yeter, anlaştık mı?
Lok pişman gözükmek için elinden geleni yaparak tekrar kafa salladı.
Güzel, şimdi dedi hırsız başı neredeyse ağzına kadar dolu bir zencefil yağı şişesi çıkarırken. Öğütlerimi biraz, takviye edeceğiz.
Ve bir süre boyunca Lok konuşma ve zorlanmadan nefes alma yetisini geri kazandıktan sonra bile her şey sessiz sakin sürüp gitti. Fakat 77. Morgant yılı yerini 77. Sandovani yılına bıraktı ve Lok eylemlerini bir süreliğine hırsız başından saklayabilmeyi becerse de öyle bir an gelip çattı ki sakıngan davranma konusunda olağanüstü bir başarısızlık sergiledi. Hırsız başı çocuğun ne yaptığını fark ettiğinde Kamorlu Kapa'ya gidip küçük bir ölüm için izin aldı. Ancak daha sonra merhametten değil, ufak da olsa son bir kar hevesiyle gözsüz rahiple görüşmeye gitti. 7. Bölüm. Gökyüzü solup giden bir kızıla çalmış ve batı ufkunda yavaş yavaş alçalan eriyik altın sarısı bir kuşak hariç gündüzden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Lok Lamora satılmak üzere kendisini Perelandro tapınağına götüren hırsız başının uzun gölgesinde ayak sürüyerek ilerlemekteydi. Lok büyük çocukların nereye kaybolduklarını en sonunda öğrenmişti. Kocaman bir cam kemer, gölgeler tepesinin kuzeybatı eteklerinden başlayıp uzun ve geniş tapınak semtinin doğu kıyısına doğru uzanıyordu. Hırsız başı bu köprünün tam ortasında duraklayıp kuzeye, usulun ışıksız evlerinin ve hızla akan Angevi'nin sislere bürünmüş sularının ötesine, akıl almaz bir yüksekliğe sahip 5 kulenin altına refah içinde serilen Al Segrante adalarının gölgeli konaklarına ve ağaçlarla çevrili beyaz taş bulvarlarına baktı. 5 kule tüm şehri dolduran Atakam adlı esrarengiz maddeden yapılmış en dikkat çekici yapıydı. İçlerinde en küçüğü ve en gösterişsiz olanı şafak tutar bile 25 metre genişliğinde 130 metre yüksekliğindeydi. Pürüzsüz kulelerden her birinin gerçek rengi o sırada hızla solmakta olan gün batımının fırınımsı ışığıyla karışıyor, zirvelerinin arasında uzanan örümcek ağımsı kablo ve kargo sepeti örgüsü kızılımsı gökyüzünde zar zor seçiliyordu.
Burada biraz bekleyeceğiz evlat dedi hırsız başı sesinde alışılmadık bir efkarla. Benim köprümde gölgeler tepesine bu yoldan gelen çok az kişi vardır. O nedenle buraya benim desek de olur.
Gündüz vakti demir denizden esen dükün rüzgarı yön değiştirmişti. Her zamanki gibi karadan denize esen çiftliklerdeki tarlaların ve çürüyen bataklıkların yoğun kokusuyla dolu cellat rüzgarı hükmedecekti geceye.
Biliyorsun seni başımdan savuyorum.
Hırsız başı sözlerine devam etmeden önce biraz duraksadı.
Lafı dolandıracak değilim ilelebet hoşça kal. Ne yazık ki sende bir şeyler eksik. Belki de biraz sağduyu.
Lok hiçbir şey demedi. Onun yerine arkalarındaki gökyüzü tüm renklerden aranırken camdan yapılma dev kulelere bakmakla yetindi. Mavi beyaz yıldızlar giderek parlaklaştı ve güneşin son ışıkları da kapanan koca bir göz misali batıda kayboldu. Gerçek karanlığın ilk dokunuşu kentin üstüne çökermiş gibi gözükürken yeni bir ışık onu geri etmek için hafif bir parıltıyla baş gösterdi. Bu ışık beş kulenin atakamından ve üzerlerinde durdukları köprünün yarı saydam camının içinden yükselmekteydi. Işık her bir nefeste artarak güç kazandı, ta ki kenti bulutlu bir gökyüzünün o büyülü yarı ışığıyla yıkayana dek. Sahtefer saati gelip çatmıştı. Sahtefer beş kulenin zirvelerinden başlayıp dev cam dalga kıranların obsidiyenden yapılma düzgün yüzeylerine ve arduvaz rengi dalgaların altındaki suni resiflere kadar şehirdeki her yüzeyden ve her atakan parçasından yani çok uzun zaman önce kamoru kuran yaratıklarca bırakılmış o yabancı maddenin her bir zerresinden yayılıyordu etrafa. Her gece batı nihayet güneşi yuttuğunda cam köprüler birer ateş böceği hattı olup çıkar, cam kuleler, cam bulvarlar ve tuhaf cam heykel bahçeleri mor, gök mavisi, turuncu ve inci beyazı renklerle donuk bir parıltı saçar, aylar ve yıldızlar silikleşip griye çalardı. Kamur'un alacakaranlığı işte buydu. Son gündüz işçilerinin mesaisi biter, gece nöbetçileri görevi devralır ve karaya açılan kapılar kapatılıp sürgülenirdi. Bu bir saatlik doğaüstü ışıltı çok geçmeden yerini gerçek geceye bırakırdı.
''Artık işe koyulalım'' dedi hırsız başı ve ikili o yumuşacık yabancı ışıkla yürüyerek tapınak semtine yollandı.
8. Bölüm Sahtefer geleneksel olarak Kamor tapınaklarının açık kaldığı son saatti ve Perelandro evi adlı virane tapınağın basamaklarında oturan gözsüz rahip önüne koyduğu bakır para güğümünü doldurmak için kalan zamanın tek bir dakikasını bile boşa harcamıyordu.
''Yetimler!'' diye gürledi adam savaş meydanlarına yakışır bir sesle. ''Eninde sonunda hepimiz birer yetim olup çıkmaz mıyız?'' Bebekliği daha yeni atlatmışken analarının bağrından kopartılanlara yazık yine yazık.
Para güğümünün her iki yanında sözüm ona yetim olan kukuletalı beyaz cübbeler içindeki bir çift sıska ve genç çocuk oturuyordu. Tanrıların meydanlarında ve caddelerinde iş güç peşinde koşulan adamlarla kadınları seyrederlerken kocaman açılmış gözlerindeki kof karanlık sahtefer tarafından tutuşturuluyormuş gibi görünüyordu.
''Yazık!'' diye sözlerini sürdürdü rahip. ''Zalim kaderin tutup da onlara yer vermeyen habis bir dünyaya attıklarına. Kader onlara ne mi yapıyor? Köle! Hatta daha da beteri, habislerin ve dinsizlerin şehvetleri için birer oyuncak. Yanında köleliğin bile lütuf kalacağı, ağza alınmaz bir yozlaşmayla dolu yarım yamalak hayatlara itiliyorlar.''
Lok huşu içindeydi zira daha önce hiçbir sahne performansı görmemiş veya eğitimli bir hatip dinlememişti. Karşısında taşın üstündeki suyu buharlaştırabilecek bir hor görü, kendisi de yetim olmasına rağmen heyecan verici bir utançla kanını kaynatan bir sitem vardı. Gür sesli adamın kendisine biraz daha bağırmasını istiyordu. Gözsüz rahip peder zincirin ünü o kadar büyüktü ki Lok Lamora bile onu duymuştu. Bir arzu halcinin yazı masası kadar geniş bir göğse ve yalçın suratına bir kalıp ovalama yünü gibi tutulan sakallara sahip, orta yaşlarının sonundaki bir adamdı.
beyaz renkli kalın bir göz bağı alnını ve gözlerini örtüyor. Yine beyaz bir pamuk cübbe çıplak ayak bileklerine kadar sarkıyor. Siyah demir kelepçeler el bileklerini sarıyordu. O kelepçelere takılı olan ağır ve çelik zincirler tapınağın basamaklarından yukarı çıkarak açık kapıdan içeri giriyordu. Rahip dinleyicilerine el kol hareketleri yaparken zincirlerin neredeyse tamamen gerildiğini görebiliyordu Locke. Peder zincir hürriyetinin en uç sınırındaydı. Yaygın kanıya göre peder zincir 13 yıldan beri tapınağının basamaklarının ötesine adım atmamıştı. Şefkat babası, göz ardı edilenlerin efendisi Perelandro'ya bağlılığını göstermek için kendisini ne kilidi ne de anahtarı olan demir kelepçelerle ibadethanenin iç duvarlarına zincirlemiş ve bir kalabalığın karşısında gözlerini çıkarması için bir hekime para ödemişti. Göz ardı edilenlerin efendisi ölülerin her oğlunu ve kızını korur. Bu konuda sizi temin edebilirim. Kan bağına bakmadan anasızlara ve babasızlara yardım edip huzur verenler onun gözünde kutsaldırlar. Hem kör olarak bilinmesine hem de göz bağı takmasına rağmen Locke meydandan geçip oraya yaklaşırlarken peder zincirin kendisine ve hırsız başına doğru başını çevirdiğine yemin edebilirdi. Çünkü böyleleri sırf yüreklerinde su götürmez iyilikten Kamor'un çocuklarını besleyip korurlar. Soğuk ruhlu bir açgözlülükle değil, özverili bir şefkatle. Kamor'un narin, ihtiyaç sahibi yetimlerinin koruyucuları diye şevkle tısladı rahip. Sahiden de kutsaldırlar. Tapınağa ulaşan ve basamakları tırmanmaya başlayan hırsız başı varlığını ilan etmek için topuklarını taşlara vurmaya özen gösterdi. ''Biri geliyor'' dedi peder zincir. ''Hatta kulaklarım beni yanıltmıyorsa iki kişi.'' ''Bahsettiğim çocuğu getirdim peder'' diye duyurdu hırsız başı. Kulak kabartmaları halinde oradan geçenlerin de duyabilecekleri kadar yüksek bir sesle. ''Onu ah çıraklık ve müritlik imtihanları için elimden geldiği kadar hazırladım.'' Rahip zincirlerini peşi sıra şıngırdatıp basamakları tökezleyerek indi ve Locke'a doğru ilerledi. Para güğümünü koruyan kukuletalı çocuklar Lamora'ya kısa bir bakış atsalar da hiçbir şey söylemediler.
Demek öyle.
Peder zincirin eli korkutucu bir isabetlilikle ileri atıldı ve nasırlı parmakları Locke'un alnında, yanaklarında, burnunda ve çenesinde bir örümcek misali gezindi.
''Görünüşe göre küçük bir çocuk getirmişsin, hem de çok küçük. Yine de yetimlere özgü, mahzun suratının açlıktan çökmüş kıvrımlarına bakılırsa kişiliğinde belirli bir karakter yok değil.''
''Adı Locke Lamora'' dedi hırsız başı ve sahip olduğu ah alışılmadık ölçüdeki şahsi girişkenliğin Perelandro tarikatının işine yarayacağından eminim.''
''Samimi, sofu, dürüst ve disipline yatkın olsaydı çok daha iyi olurdu.'' diye gürledi rahip. ''Ama şefkat dolu gözetimindeyken sergilediğin örnek davranışlarla bu özelliklere ona aşıladığına hiç şüphem yok.''
Rahip üç kez ellerini çırptı.
''Evlatlarım, bugünkü mesaimiz bitti. Kamor'un iyi kalpli insanlarının bağışlarını toplayın ve müstakbel müridimizi tapınağa buyur edin.''
Hırsız başı Locke'un omzunu hafifçe sıktı, sonra da onu epey hevesli bir biçimde gözsüz rahibe doğru basamaklardan yukarı itti. Beyaz cübbeli çocuklar yanından geçerken şıngırdattıkları bakır güğüme küçük bir deri kese attı. Kollarını iki yana açtı ve o karakteristik tarzıyla belini kırarak abartılı bir selam verdi. Locke onu son gördüğünde hırsız başı çarpık kollarını ve çıkık omuzlarını gamsızca yuvarlayarak özgür kalmış birinin çalımıyla tapınak semtinde hızla ilerlemekteydi.
3. Ayrımın sonu. Sayfa 33.